Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Erkam Radyo'da yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz. Evet, bugün Altınoluk Dergisi'nden yazılar aktarmaya devam edeceğiz. Altınoluk'un son sayısından, yani Ağustos 2015 sayısından Dr. Adem Ergül imzalı Çorak Gönüller, Çölleşen Toplumlar, Biz Neyi Kaybettik başlıklı yazısını sunacağız. Erkam Radyo'dan aşina bir ses, İslam dünyasının bugününü değerlendiriyordu. Bu ses Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Bey'in sesiydi. Geniş bir değerlendirmenin hitamında İslam davetinin Resul-i Ekrem'in usulünü, nezahetini, nezaketini yeniden yüklenmesi lazım. Dolayısıyla ilim, hikmet ve marifete yeniden dönüş lazım. Bugün İslam daveti üzülerek ifade edelim ki büyük oranda kaba bir davete dönüştü. Hikmetten uzak, marifete eksik, ilme dayanmıyor diyordu başkanımız. Evet, çare yitik cennetimizin peşine yeniden düşmek. Kaybettiğimiz ilmi derinliğin, uzaklaştığımız irfani ufukların ve sınırsız hayırların anahtarı olan hikmetin talibi olmak. Biz bu yazıda çoraklaşan gönüllere bir rahmet yağmuru, çölleşen toplumlara bir bahar neşesi olan hikmet ve irfan pınarlarını konu alacağız. Rabbimiz şöyle buyurur: Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse doğrusu ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ama imanla aydınlanmış bir idrak melekesine sahip olanların dışında kimse bunu düşünüp anlayamaz. Kendisine hikmet lütfedilen Lokman aleyhisselam da oğluna şöyle der: Yavrum, hikmet ehli alim kimselerle beraber ol ve onlardan ayrılmamaya çalış. Zira Allah Teala yağmurla toprağı canlandırdığı gibi hikmet nuruyla da kalpleri canlandırır. Hikmet nedir? Kime lütfedilir? Nasıl kazanılır? İrfan ve marifet ufuklarına kanat açmanın gerekleri nelerdir? Bu kaynaklara ulaşmanın yolu var mıdır? Bugün düne göre bu ufuklardan çok uzaklara düşmüşsek, yeniden bu deryalarda kulaç atmamız nasıl mümkün olabilir? İşte İslam ümmeti olarak yeniden diriliş ve medeniyet inşası adına cevap aramamız gereken önemli sorulardan bir kısmı hiç şüphesiz bunlardır. İrfan ve marifet iki şeyde özetlenebilir. İnsanın kendi hakikatini doğru tanıması ve Rabbini bilmesi. İtiraf etmeliyiz ki bugünün insanı büyük oranda beden çeperinden öteye geçememiştir. Anlayış da, zevk ve lezzet idraki de, gelişim ve yükselme düşünceleri de bu dar alanda sıkışıp kalmıştır. Varoluşuna anlam yükleyememektedir. İçindeki gönül cevherinden ve daha nice mana denizlerinden habersiz yaşamaktadır. Yaşadığı dünyaya çakılıp kalmış, ötelere mensubiyetini unutmuştur. Gök kapılarını aralama gibi bir düşünceden çok uzaklaşmıştır. Halbuki irfani gelenek ve değerlerimiz bu teni ve şu dünya sevdasını bir kafes ve hapishane görmüş, ruh kuşunun esaretten kurtulması için bir yol arayışına girmiştir. Sonunda da ballar balını buldun, kovanım yağma olsun diyebilmiştir. Nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi diye adlandırılan bu süreç, ariflerin rehberliğinde gerçekleşen bir arınma ve tekamül sürecidir. Gönlün saflaşması ve deryalaşmasıdır. Yine amalıktan kurtuluşudur. Şu alemde körebe oyunu oynamaktan vazgeçip seyri bedai, yani ilahi sanat harikalarını Subhanallah diyerek müşahede etme zevki ruhanisine erişmektir. Bu ufuklarda dolaşan insan etrafına kasvet ve bahşet değil, ruhaniyet, nezaket ve insaniyet tevzi edebilen insandır. Hücre hücre dirilmiş ve pişmiştir. Hamlıktan eser kalmamış, Rabbimizin en mümtaz sanat harikalarından birine dönüşmüştür. Katı kalpli, dikenleşen bir kişilikten uzaklaşıp karıncayı bile incitmeyecek yufka ve selim bir şahsiyet kıvamına kavuşmuştur. Bu irfan yolcusu bir taraftan iman kökleri itibarıyla derinleştikçe derinleşirken, diğer taraftan da İslam'ın her seviyesindeki güzellikleriyle nurlandıkça nurlanır ve nihayet ihsan kıvamıyla gerçek insaniyet libasına bürünür. Bugün İslam ümmetinin bu güzelliğe ve derinliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Toplumun arifleri ve kamilleri bu seviyede insan sayısını artırmak için yeniden keşfedilmeli ve bu ocaklar yeniden harlanmalıdır. Aksi halde dini geometri düzeyine indirgemek ham sofu ve kaba softaların artmasına sebep olacak, hem Müslüman ve hem de İslam zarar görecektir. Bu vebal de tüm ümmetin üzerine yüklenecektir. Öyleyse ilmin medreseleri kadar irfanın ocaklarını da diriltmek en önemli misyonlarımızdan olmak durumundadır. Zamanımızda Kibrit-i Ahmer gibi azalan ariflerimizin de sayısını artırma adına gayrete soyunmak, ehli himmete ve ehli basirete düşmektedir. Çare dışarıda değil, içeride aranmalıdır. Mevlana ne güzel ifade eder. Ey kuyudan su çeken, senin denize ulaşan bir deliğin var. Kuyudan su çekmeye utanmıyor musun? Başının üstünde bir sepet dolusu ekmek var. Sen hala şuraya buraya koşup ekmek dileniyorsun. Şaşkın mısın ne? Kendi başına uzan. Neden her kapıyı dövüp duruyorsun? Yürü, gönül kapısını döv. Dizine kadar dereye girmişsin de kendinden gafilsin. Şundan bundan su isteyip duruyorsun. Evet, irfan ve marifet cennetinin kapıları açıktır. İrfana sevdalı yiğitler için kıyamete kadar da açık kalacaktır. Ciddi iradeli, istekli ve arayışı kabi nice erler elbet bir gün ereceklerdir. Gönüllerimizi diriltecek bir diğer pınar da hikmet pınarıdır. Özellikle peygamberlere ve bazı hak dostlarına lütfedilen hikmetin mahiyeti hakkında alimlerimiz farklı değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu değerlendirmelerin büyük bir çoğunluğuna göre hikmeti şöyle tarif etmek mümkündür. Herkesin kolayca keşfedemeyeceği hakikatleri tutarsızlıktan uzak ve öz bir şekilde söz ve amellerle ifade edebilme nimetine mazhariyettir. Hikmet, ilahi bir nurla münevver olmuş bir kalbe ihsan edilen derin bir anlayış ve keskin bir firasettir. Bu nimete mazhariyet, nübüvvetten sonra beşeriyetin nail olabileceği en büyük ilahi ihsanlardan biridir. Erzurumlu İbrahim Hakkı hikmeti, velilere has kaynağı ilahi ilham olan, öğretimle kazanılmayıp riyazetle elde edilen bir bilgi sayar. İlmi hal, ilmi irfan, ilmi aşk, ilmi batın, ilmi ledün, ilmi sudur, ilmi kulub adlarıyla da anılan ve esasen Allah'ı bilmekten ibaret bulunan hikmet, ona göre hakikatin bilgisidir. Bu hikmete sahip olan kimse hakimi ilahi adıyla anılır. Velilere has bir lütuf olan ilahi hikmet, kalplere tesiri bakımından ilimden üstün olduğu için hakimi ilahi, zahiri ulemadan daha şerefli görülmüştür. Hikmet kelimesi Arapçada hüküm kökünden gelir. Bu durum hikmetin hükmedici bir özelliğinin olduğuna da işarettir. Nitekim İbnül Arabi Kuddüs'e Sirruh bu hakikati şöyle izah eder. Hikmet özel bir bilgidir. Bu bilgiyi hikmet adını alacak şekilde özel kılan ondaki yönlendirici ve hükmedici özelliktir. Gerçek anlamda hakim, hikmetin bilgisine sahip olmakla kalmayıp bu bilgiyi kullanan, uygulayan ve onunla hükmedendir. Hikmet eşyanın değişmeyen esaslarının yahut bu esaslara dayalı ezeli nizamın ihsan edilmiş bilgisidir ve bu çok değerli özel bilgi hikmet ehlinin tutum, davranış ve tercihlerinde müşahhas hale gelir. Bu yönüyle hikmet, inattan ve inkardan uzak hemen her vicdanın kabule mecbur olduğu ezeli hakikatlerdir ki, kimden ve nereden sudur ettiği çoğu zaman önemli bile değildir. Bu itibarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hikmet müminin yitiğidir, onu bulduğu yerde alır buyurmuşlardır. Hikmete nail olmuş kimselere hakim denir. Böyleleri insanlık için deniz feneri gibidirler. Sabitelerin yılmaz bekçileri ve hatırlatıcılarıdırlar. Zira hikmet tutarlılıktır, sağlamlıktır. Boş, anlamsız, semeresiz, batıl, delilsiz söz ve ameller asla hikmet olarak adlandırılamazlar. Hikmet, görünen suretin arkasındaki sırrı ve gerçekliği keşfedebilme firasetidir ki, Mevlamızın kullarından dilediklerine lütfettiği bir idrak nurudur. Allah, hikmeti kime vereceğini çok iyi bilir. Onun kıymetini bilmeyecek olanlara da bu kapı açılmaz. Bu sebepledir ki, yukarıda mealini bir bütün olarak verdiğimiz ayetin sonunun, bu hikmet sermayesini ancak ülül elbab, öz sahipleri, imanla aydınlanmış idrak melekesine sahip olanlar anlayabilirler şeklinde bitmesi son derece manidardır. Evet, o hikmeti dilediğine verir, ancak bu ikrama nail olanlar da ülül elbaptırlar. Öyleyse hikmete nailiyet uman kullara düşen öncelikle özlerini diri tutmak ve İdraklerini köreltecek her çeşit masiyet ve günahlardan uzak durmaktır. Sonra da el-Hakim olan Mevlamız'dan hikmet nurunu gözlemektir. Umulur ki bu büyük devlete bu sayede nail olurlar. Hikmet definesine malik olmak isteyenlere işaret kabilinden bir başka sır vermek gerekirse, arif ve hakim zatların şu beyanlarını arz edebiliriz. Ubeydullah Ahrar Hazretleri anlatıyor. Bir gün Seyyid Kasım Hazretleri bana dediler ki, ''Baba, bilir misin zamanımızda hikmet ve hakikat niçin az zahir oluyor? Çünkü bu devirde kalp tasfiyesi pek az insanda kalmıştır. Kemal kalp tasfiyesindedir, buysa helal lokma yemek de mümkündür. Bu devirde helal lokma pek azdır. Batını tasfiye görmüş insansa yok gibi bir şey. Nasıl istersin ki böylelerinde ilahi esrar tecelli etsin? Rabbimiz kullarını kendi yoluna davet eden tebliğ ve irşat erbabına şu hatırlatmada bulunur. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel şekilde yap. Bu itibarla günümüzde, İslam tebliğini mesele edinen ümmeti Muhammed'e düşen bir diğer önemli vazife, hak yolunda hikmetle ve güzel öğütle davet edebilecek mümtaz davetçiler yetiştirebilmektir. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2015 sayısında yer alan Dr. Adem Ergül imzalı Çorak Gönüller, Çölleşen Toplumlar, Biz Neyi Kaybettik başlıklı yazısını paylaştık. Yine aynı dergiden, aynı sayıdan bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi. Ali Rıza Temel imzalı Teşhis ve Tedavi başlıklı yazı var sırada. Ortada bir hastalık, bir sıkıntı ve bir problem varsa ille yapılacak iş bunların çıkış sebeplerini araştırmak ve problemleri gidermek için çare üretmektir. Aslında hastalıklara şifa, sıkıntı ve problemlere çare olan İslam ortadayken Müslümanlar belki de tarihlerindeki en acı tabloyu niçin yaşamaktadırlar? Bugün yaşanılan bu acı tabloyu kalem ve kelamla ifade etmeye ihtiyaç yoktur. Çünkü yalın gerçek söze ve yazıya hacet bırakmadan varlığını bizzat haykırmaktadır. Ortada bir yangın, bir zelzele, bir sel felaketi varsa artık bunların varlığı tartışılmaz. Zira olay fiilen yaşanmaktadır. Bugün İslam aleminin durumunu İranlı şair Enveri'nin belirttiği gibidir. Şair diyor ki, gökten bir bela inse misafir olmak için önce Enveri'nin evini sorar. Sanki musibetlerle Enveri arasında akrabalık var. Kur'an bu ümmeti siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için dengeli bir ümmet kıldık şeklinde tanımlamaktadır. Hayırlı ümmet, dengeli ümmet, şahit ümmet olarak tanımlanan ve tarihte bu sıfatları taşıyan bu ümmet, niçin bugün bu acınacak halde bulunmakta, acıların, bela oklarının, musibetlerin hedefi olmaktadır? Dün emrederken bugün neden emir almakta, dün yardım ederken bugün neden yardım almaktadır? Mevla zulümden münezzehtir. Hiç kimseye haksızlık etmez. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder. Demek ki Müslümanların yaşadıkları bu acı ve zilletin sebebi yine kendileridir. Dün istikamet üzere yaşadıkları için izzete ve ilahi desteğe mazhar olabilmiş, bugünse istikametten ayrıldıkları için zillete düşmüşlerdir. Bütün bu yaşanan felaketler Hakk'a sırt çevirmenin cezasıdır. İman edip peygamberin hak olduğunu gördükten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. İslamiyet gibi aydınlığın, dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın, merhametin, kaynaşmanın kaynağı olan bir nimete mazhar olmuş ve tarihte bunun nimetlerini görmüş bir ümmet, izzet, itibar ve güç kaynağı olan bu nimete sırt dönerse zillet ve felaketle yüz yüze gelir. İnsanlar layık oldukları idareyle yönetilirler. Amelleriniz yöneticilerinizdir denir. Yaşanan iyilik ve kötülükler yapılan iyilik ve kötülüklerin neticesidir. Kim ne ekerse onu biçer. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür. Mevla adildir. Çalışıp adalet üzere hareket eden herkese ister kafir olsun isterse mümin olsun emeğinin karşılığını tam olarak verir. Asla haksızlık yapmaz. Her kim bu geçici dünyayı isterse burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa işte onların çalışmalarının karşılığı verilir. Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ikramı hiç kimseye kısıtlanmış değildir. Sözde Müslüman olup özde Müslüman olmayan şekil Müslümanlığıyla gerçek Müslümanlığı perdeleyen, dini kötü emellerine alet eden kimse sahtekardır. İnsan Mevlana'nın dediği gibi ya göründüğü gibi olacak veya olduğu gibi görünecektir. Müslümanlar bugün bu iki yüzlülüğün cezasını çekmektedirler. Din samimiyettir. Riya ihlasın zıddıdır. Müslümanların ihlasa aykırı tutum ve görüntüleri hem kendileri için hem de İslamiyet için dezavantajdır. Dini kötü şekilde temsil etmenin cezası ağırdır. Böyle bir konumda bulunmamak gerekir. Ey Rabbimiz! Bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizim hali pür melalimize bakıp, Müslüman olmaktan vazgeçenlerin vebali de bizim omuzlarımızdadır. Müslümanlar bugün ciddi bir temsil problemi yaşamaktadırlar. Kameralar önünde adam boğazlayan, kaçırdıkları kadınlara cariye muamelesi uygulayan, terörü meslek edinen ve utanmadan İslam adına hareket ettiklerini söyleyenler İslam'a ihanet etmektedirler. Adı bile barış olan güzelim İslam'ı terör dini gibi gösterenlere Allah da, melekler de ve bütün insanlar da lanet eder. İslamiyet bugün en çok bu sözde ve sahte Müslümanlardan zarar görmektedir. Bunun faturasını bütün Müslümanlar ödemektedir. Bu sahtekarlığı önleme öncelikle Müslümanların görevidir. Görevi ihmalin cezası ortak çekilmektedir. Hazreti Peygamber bu ihmalin cezasını şöyle belirtmektedir. İzin ve kudretiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyedersiniz, ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız kabul edilmez. Kötülüklere göz yumanlar, karşı tavır koymayanlar bir bakıma kötülüklere ortak olmuş sayılırlar. Tavırsızlık, hayırsızlıktır. Bugün İslam dünyasının gerek ferdi ve gerekse sosyal olarak kimyası bozulmuştur. İslam ülkeleri düzen ve ahlaki sıralamada pek çok ülkenin gerisinde bulunmaktadır. En hayırlı ümmet, dengeli ümmet. Şahit ümmet nerede? Bugünkü ümmet nerede? Merhum Muhammed Kutup, "Biz Müslüman mıyız?" isimli bir kitap yazmış. Orada Müslümanlığımızı sorgulamıştı. Merhum Hasan Ali Nedevi de Yeniden İslam'a adlı bir eser kaleme almış ve o da ciddi bir muhasebe yapmıştı. Merhum Mevludi ise kitabına "Gelin Müslüman olalım" adını vermiş ve enteresan tespitlerde bulunmuştu. Onun da belirttiği gibi bir Müslüman sadece Müslüman doğmakla gerçek Müslüman olmaz. Bir Müslüman herhangi bir ırka mensup olmakla da Müslüman olmaz. Müslümanlık doğumla değil, bilgiyle elde edildiğinden hiç kimse İslam'ın anlamını bilmeden Müslüman olamaz. İslam'ı takip etmekle Müslüman olur. Bir Müslümanın kafir kadar İslam hakkında bilgisi yoksa ve kafirin yaptığı her şeyi yapıyorsa niçin kafirden daha üstün olsun? Hem Müslüman hem cahil, hem Müslüman ham köle, hem Müslüman hem de sahtekar vesaire olmak bir nesnenin hem siyah hem de beyaz olması gibidir. Herkes konumunu iyi belirlemelidir. Kelime-i Tevhid Mevla ile sözleşmedir. İslam sınırından içeri girmedir. İnsan bu sınırlar içerisinde kaldıkça Müslümandır. Müslümanlık bir mensubiyet ve kimliktir. Bu kimliği taşıma ve temsil sorumluluğu vardır. Eğer bu dünyada kafirle Müslümanın hayatında bir farklılık yoksa, ahirette niçin farklılık olsun? Bugün yaşadığımız problemler itikadi, ahlaki ve ameli zaaflarımızdan kaynaklanmaktadır. İlaçları tarifeye uygun kullanmak yerine ilaç isimlerini tekrar etmekle meşgulüz. Müslümanlık sadece kelime-i tevhidi söylemekten ibaret değildir. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Sadece isimle, resimle Müslüman olunmuyor. Resimde can yok. Derisi üzülmüş ve içine ot doldurulmuş müzedeki aslanla kükreyen canlı aslan elbette bir değildir. Din dinamizmdir. Kadavra haline getirilmiş bir dindarlık hayata yüktür. Muhammed İkbal aşkını, heyecanını kaybetmiş, bugünün Müslümanından şikayet ediyor ve ona şöyle sesleniyor. Ey içinde zevk, şevk, yanış ve dertten eser olmayan! Biliyor musun asrımız bize neler etti? Asrımız bizi bize yabancı etti. Mustafa'nın nurundan bizi mahrum etti. Onun aşkı gönüllerden silinince gönüller cevheri dökülen aynaya döndü. Başkalarının fikir ve düşüncelerinin kurbanı olan millet ne bedbaht bir millettir. Onun işi kendini tahrip, başkalarını tamirdir. Haremde doğmuş gidip kiliseye mürit olmuş, bizim şeref ve namusumuzu lekeliyor. Kabe tuğlasıyla kilise yapıyor. Arap, Acem diyarlarında Mustafa ortada yok. Bol bol Ebu Leheb var. Müslümanın neyi ses vermiyor? Kınında kılıcı yok. Hastanın iyileşmesi ilaçları tarife uygun kullanmasına bağlı. Ayrıca moral şifanın birinci ilacıdır. Düzeleceğine inanmayan düzelemez. Hastanın derdini hastalardan daha fazla hisseden İkbal'in reçetesine kulak verelim. Yaşadığın asrı göz önüne al. Ömer'in ruhunu tekrar dirilt. Çöl, şehir ve dağdan geç de çadırını kendi varlığında kur. Kendini kılıç gibi keskinleştir. Sonra kaderin kucağına atıl. Kendini bile Zira cevherin kötü değildir. İslam alemi ve bütün dünyanın gözü Kur'an'da tanımlanan hayırlı, dengeli ve şahit ümmettedir. Cemaat, imam, kervan, kılavuz bekliyor. Değerli dinleyenlerimiz, Teşhis ve Tedavi başlıklı Ali Rıza Temel imzalı yazıyı paylaştık programımızda son olarak. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2015 sayısından yazılar aktarmış olduk. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.